Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Gökhan Bacık'la yeni bir gidişat programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta İstanbul Sözleşmesi ve İslam'da kadının konumunu konuşalım. Gökhan, epey bir süredir bu İslam yenilenme, çağa ayak uydurma konularını konuşup izleyicileri aydınlatmaya, bu yoldaki sıkıntıları tartışmaya çalışıyoruz. Senin vurguladığın bir konu var. Gerek İslam dünyasının genel anlayışında, gerek Türkiye'de, gerek cemaatte kadın meselesi en sıkıntılı konuların başında geliyor. Nedir bu İslam düşüncesinin kadınla alıp veremediği ya da kadınla sıkıntısı?
Evet, bunu tekrar ederek başlamak istiyorum izin verirsen. Hakikaten bu İslam düşüncesini ben bir sosyal bilimci olarak çalıştığım zaman pek çok kişi bunu tartışıyor. Yani işte İslam ekonomisi, İslam şu boyutu, dış politikası, İslam ve cihat. Burada en kritik konulardan, zor konulardan bir tanesi bu kadın meselesi. Hatta şöyle söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi'nde biz ne yaşıyoruz? Bir grup İslamcı kadın bile sözleşme taraftarı. Yani bu öyle bir öyle bir sert çekirdek haline döndü
Erdoğan'ın
ki...
Erdoğan'ın kızı da dahil olmak üzere galiba.
Evet, kişisel onun pozisyonunu bilmiyorum ama ben yakın takip ediyorum. Çünkü ben şu sıralar İslam siyasal düşüncesi üzerine çalıştığım için toplum kişilerin bu tür olaylara verdiği tepkiyi anlamaya çalışıyorum. Neden böyle düşünüyorlar, niye fikirlerini değiştiriyorlar diye. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. İslam'ın bu kadın yorumunu tartışan literatürde sekülerler var. Örneğin çok popüler Fatma Mernisi var. Fatma Mernisi seküler açıdan feminist bir teoriyle İslam'ın sünni yorumunu veyahut mevcut yeri. Ama öbür tarafta seküler ve feminist olmayan Esma Afsaruddin gibi yani dindar kimliğiyle barışık sorgulayanlar da var. Bu iki örneği şunun için veriyorum. İslam'ın kadın konusunda geleneksel söylemi sadece seküler kadınları değil, dindar kadınları da rahatsız ediyor. Yani dindar kadınlar da bunu göğsünü gere gere savunmuyorlar. Bir kere bunun çerçevesini çizmek lazım. Peki sorun ne? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu İstanbul Sözleşmesi'ni tepki veren muhafazakarların gerekçesini somut olarak anlayabilmiş değilim. Yani somut olarak bu sözleşmenin şu maddesi, şu kavramı. Çünkü biliyorsun Ergun, uluslararası sözleşmelere bazı rezervasyonlar yaparak da katılabilirsiniz. Yani bu sözleşmeyi çöpe atmak yerine şu maddesinde bir rezervasyon yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyebilirsiniz. Burada anladığım kadarıyla paradigmatik bir itiraz var. Bu itirazın kaynağı da senin sorduğun soruya dayanıyor. Onun cevabı da şudur benim kanaatim. Şöyle ki, İslami metinler, Kur'an, hadis veyahut İslami metinler dediğiniz zaman 16. yüzyılda yaşamış insanların yazdığı metinler. 17. yüzyılda hatta 18. yüzyılda bu literatürü ve tarihsel pratiği olduğu gibi okursak şu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Bu metinler ve bu pratik erkek egemen. Ya bunu kelime oyunlarıyla değiştirme imkanımız yok. Şöyle örnekler vereyim. Mesela Kur'an'ı okuduğunuz zaman miras konusunda kız çocukların erkek çocuklarına göre daha az olması gerektiğini söylüyor. Şahitlik konusunda belli koşullarda iki kadının şahitliğinin bir erkeğe eşit olduğunu söylüyor.
Şimdi, yani aslında bu kurallar Kur'an'daki gününe göre devrimci değil mi? O güne kadar kadınlar hiç pay almıyor mirastan.
Yani Arap toplumuna göre ilerici. Yani bütün dünya için ilerici olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi
o günün Arap toplumuna göre.
Göre ilerici. Hiç şüphe yok buna. Hadisler de böyle. Mesela peygamber çok eşli. Kur'an çok eşlilik öneriyor. Yani çok eşlilik var Kur'an'da. İşte dinin kurucuları çok eşli. Daha sonra bu model Orta Çağ'da da tekrar etmiş. Yani Orta Çağ'ı okuduğunuz zaman şöyle söyleyeyim. İbn Kesir'i okuduğunuz zaman, Razi'yi okuduğunuz zaman, Gazali'yi okuduğunuz zaman burada ya bir dakika kardeşim bu böyle yazıldı ama artık zaman değişti bunu bitirelim denilmiyor. Yani Orta Çağ'da da bu literal yorum devam ediyor. Şimdi bu durum karşısında modern insanın hatta modern kadının üç alternatifi var. Bir tanesi bunu literal kabul etmek. Yapacak bir şey yok. Bu Tanrı'nın bizim için öngördüğü bir şey. Çok eşliği kabul edeceğiz. İkincisi veya işte öbür konularda ikincisi de sekülerleşmek. Ya arkadaş artık biz Müslümanız ama dini, yani İslam dinini hukuk alanından çıkarıyoruz denilecek. Çünkü bu Orta Çağ'da Hristiyanlık da böyleydi. Orta Çağ'da Hristiyanlık doğayı açıklıyordu, kanunun kaynağıydı. Ama artık ne oldu Hristiyanlık? Ahlak alanına çekildi. Kanunu devlete bıraktı, legislasyona bıraktı. Şimdi ya da bunu diyeceğiz. Bunu da diyemiyorsak üçüncü bir grupta şunu söylüyor. Şunu düşünmemiz gerekiyor diyor. Bu kurallar ve uygulamalar patriarkal bir mentalite, kültürel bir gölge altında. Bundan bunu arındırmamız gerekiyor. Bunu arındırmazsak yani kelime oyunu yapmaya gerek yok. Yani şöyle işte çok eşlik konusunda efendim erkek çok evlenecek de adil olması, böyle bir şey yok. Herkes çok evlilik yapmış. Hatta zaten çok eşlik ayeti adaletten bahsedince çok evlenecekseniz adil olmayacaksanız evlenmeyin demiyor. Köleler var diyor. Yani çok eşlik ayetinin içinde başka bir modern açıdan sorun da var. O da şu: çok eşlik yapmak sizde eğer eşleriniz adil olmaktan dolayı sizi endişe edecekse evlenmeyin demiyor. Köleler var zaten diyor, cariyeler var diyor. Dolayısıyla bu literatürün bir orta çağ patriarkal mentalite yansıttığını.
Yani burada, şöyle diyebilir miyiz aslında, Kur'an-ı Kerim'de kadın erkek eşitliği, Arap olmayan kadınla Arap kadın da eşitliği.
Vallahi şöyle, bakın şunu net kabul
edelim. Şimdi yani köle Arap olmayan oluyor değil mi?
Hayır, hatta şöyle, kölelik olursa özgür bir Hristiyan kadın İslam hukukuna göre bazı yerlerde köle bir Müslümana göre daha çok hakkı vardır. Yani o ayrı bir problem. Şimdi bak, biz kadın konusunda İslami metinlerin patriarkal sorunlarını tartışıyoruz ya, burada asıl bir konu da kölelik. Çünkü maalesef bu literatür olduğu gibi kabul edersek İslam hukukunda insanlar, erkekler, kadınlar, özgür erkekler, özgür kadınlar diye ayrılıyor. Ve utanç verici bir şekilde o dönem olmuş olabilir. Bu ayrım bugünkü din kitaplarında da geçiyor. Bunu daha önce bahsettim. Bugün Diyanet'in bastığı İlmihal'i alırsanız, kefaretinizi bozarsanız bir köle azat edeceksiniz falan diyor. Cariye kavramı geçiyor. Arkadaş, bunlar o dönemde kullanılan şeylerdi. Bunları terk etmen gerekiyor. Çünkü kölelik utanç verici bir şeydir. Şimdi buradaki sorun şu. Bu patriarkal eşitsizlik düzenlemelerini tarihsel olarak mı yorumlayacağız? Yoksa bunları Tanrı böyle istemiş mi? Şimdi burada Tanrı böyle istemiş dersek, bal gibi cariyelik de var, kölelik de var. Burada izin verirsen bu tartışmayı derinleştirmek için kölelik üzerinden bir örnek vereyim. Şimdi bak, Kur'an'da kölelik var mı? Var. Hatta birçok ayette var, bir tane değil. Peygamberin var mı? Var. Ebu Bekir'in var mı? Var. Ömer'in var mı? Var. Abbasilerin var, Emevilerin var. Geliyor. 20. yüzyıla kadar var. Ve kölelik nasıl kalkıyor? Daha önce bahsettim bu konuda. Toledano'nun bir kitabı var, MacDougall'ın bir kitabı var. Köleliği çalışmışlar ve biz şunu görüyoruz. Kölelik Batı, özellikle İngiltere baskısıyla kalkıyor. Ve şöyle kalkmıyor. Yani Müslüman entelektüeller ve din adamları 19. yüzyılın sonunda bir toplantı yaparak, kardeşim bu artık tarihe ait bir şey, bırakıyoruz demiyorlar. Hatta buna direniyorlar. Yani köleliğin kaldırılması İslam'a saldırı olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla ama bugün kölelik yok diyoruz değil mi? Dolayısıyla bu pratik bize ne gösteriyor? Kur'an'da yazdığı halde peygamberin yaptığı ve tarihsel pratikte ümmetin ittifak ettiği bir şey biz bugün yok diyoruz. O zaman bal gibi bu örneği diğer alanlarda yapabiliriz. İşte çok
eşlilik. Şimdi mesela çok eşlilikte de Emine Hanım kabul eder mi Tayyip Bey'in gidip 2-3 eş daha mı?
Buradaki sorun şu. Bakın, ben şimdi yeni bir kitabım yayınlanacak. Orada ben bir chapter'ı kadın sorununa aktardım. Bir tanesi de bu çok eşlik. Orada çok ilginç şeylerle karşılaştım. İsim vermek istemiyorum burada. Mesela bir kadın akademisyen Türkiye'de çok eşliği savunan makale yayınladı. Yani burada şunu demek istiyorum. Ben bütün İslamcı veya dindar kadınların İslam hukukunu olduğu gibi uygulayacağını demiyorum. Hatta bu İstanbul Sözleşmesi'nde bize ne gösterdi? İslami camiadaki kadınlar bile bu literatürün olduğu gibi uygulanmasını kabul etmiyorlar. Çünkü bakın, net şunu söyleyeyim. İslami literatür, Kur'an dahil, tarihsel olarak yorumlanmazsa, bunlar birebir Tanrı'nın bizden istediği olarak yorumlanırsa, burada kesinlikle İslam erkek egemenliğidir. Şöyle örnekler vereyim. Mesela sadece bu örtünme, ahlak tırnak içinde değil, medeni haklar, örneğin yöneticilik yapma hakkı. En bu konuda ılımlı, yani Türklerin mensup olduğu Hanefi mezhebinde bile kritik konularda çok kadına hak verilmemektedir. Yani en ılımlı İslami mezheplerin analizini yaptığınız zaman bu konularda bile şu politik gerçeklikle karşılaşıyorsunuz. Bunlar erkek egemen. Yani literatür, teori, kitap. Mesela şimdi Kur'an'da ayet var. Kadınlar sizin tarlanızdır diyor. Hatta çok eşlik ayeti, onlardan ikişer, üçer, beşer alın diyor. Başka yerlerde mesela şöyle bir ayet var. Araplar putlara erkek, meleklere Tanrı'nın kızları diyor. Öyle bir ayet var. Tanrı buna rahatsız oluyor. Burada rahatsız olduğu şey meleklere kız denmesi. Yani o literatürü lingüistik olarak analiz ederseniz şöyle bir Tanrı kavramıyla karşılaşıyorsunuz kutsal kitapta. Tanrı niye meleklere kız diyorsunuz yani? Kız olmak kötü bir şey mi? İltifat da kabul edilebilir bu. Şimdi dolayısıyla burada literatürü biz döneminin unsurunu, döneminin rengini taşıyan görmezsek şöyle bir durumla karşılaşırız. Ya bunu olduğu gibi kabul ederiz, ya sekülerleşiriz, yahut bunu modernist yorumlarız veya tarihselci yorumlarız. Buradaki kritik sorular nedir? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım telefon etti bana geçen gün. Kendisi bir dini cemaatin üyesi diyeyim, tamam mı? Mesela burada Avrupa'da, Türkiye'de 2016 krizinden sonra Avrupa'ya kaçmış, Avrupa'ya İslam'ı götürmekle böyle motive olmuş bir akademisyen. Ona şunu söyledim. Avrupa Konseyi'nden biri sana veya Avrupa Komisyonu'ndan biri sana dese ki işte çok eşlik, miras, bunlar da ne diyorsun? Avrupa'ya uyumlu mu senin dinin yani? Yani biz Avrupa Birliği Komisyonu bize dese ki hoş geldiniz Avrupa'ya, İslam'ı anlatıyorsunuz. Siz şu dört konuda ne düşünüyorsunuz? Bunlardan bir tanesi çok eşlik, bir tanesi mirasta eşitlik. Bunları değiştiriyor musun? Yoksa Avrupalılara şunu mu diyorsun? Benim sana önerdiğim daha iyi bir şey mi yani? O zaman seni Avrupalı sopayla kovalar. Yani marjinalize
eder. Hangisini diyor?
Maalesef bu arkadaşımız şöyle bir İslami illüzyonu, yani İslamcı illüzyonu içinde, kendisine İslamcı dememekle birlikte yani şöyle bir yaklaşım var. Asıl adaletin o olduğunu, insanların bunu anlayamadığını, böyle bir şey var. Yani böyle bir İslami model ki bu, uygulandığı zaman eli kesilenler mutluluk duyacak bundan, çok eşli kadınlar bundan mutluluk duyacak. Kadınların belli alanlarda yönetici olamadığı insanlar mutlu olacak. Bu bir illüzyon. Yalnız Ergun şunu da söylemek isterim burada girmişken, bu tartışma bize şöyle bir şey de üretmemeli. Orta çağ toplumları aslında zaman zaman İslam toplumları kadın konusunda çok başarılılar. Hatta şöyle söyleyeyim, cinsellik, daha önce bunu tartıştım, Eros konusunda en benim kanaatim, yani kadın ve cinsellik konusunda en bağnaz Müslümanlar belki şu an yaşayan dindar Müslümanlar olabilir. Literatüre baktığınız zaman örneğin 11. yüzyılda Türkçe'ye de çevrilmiş olabilir Ebubekir İbni Hazm'ın Tavval Hemame, Güvercin Gerdanlığı'nın kitabı var. Bakın mesela lisede, ortaokulda biz hep duyduk Bostan ve Gülistan, Sadi'nin meşhur bir şiiri. Gülistan'da Hemedan Kadısı'nın hikayesi var, sevgilisi erkek. Yani klasik İslam literatürü, Rumi, Mesnevi bir okusular. Böyle yani böyle ezbere okuma değil, böyle seçme değil. Oturup baştan sona Mesnevi okudukları zaman cinsellik konusunda aslında ortaçağ toplumunun bütün bu literatüre yorumlama da modern Müslümanlara göre ben daha fleksibli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim.
Peki erken İslam toplumunda Arap kabilelerinde eşcinsellik var mı? Çünkü kervanlarla uzun yol gidiyorlar var, erkek erkeğe.
Tabii var. Hatta şöyle bakın. Şimdi bu eşcinsellik meselesi modernitenin icat ettiği bir şey değildir. Bu insanlık tarihinde olan bir şey. Bu var yani. Evet. Mesela
Yunan'da var.
Biz şu anda olaya sosyolojik ve siyaset bilim açısından bakıyoruz. Antropolojik olarak okursanız antropoloji çalışanlar bunlar bize yani bunun çok doğal kabul edildiği toplumlar var. Eskiden beri mesela başka toplumlar. Hatta bu konuda bazı çalışmalar var. Şimdi burada şunu kabul etmemiz lazım bu soruya cevap vermeden önce. Senin kültürel algın normal değildir. Bruce Collins diye yanılmıyorsam bir akademisyen, çok enfes bir tartışması var. Diyor ki içinde büyüdüğümüz kültürü biz normal kabul ederiz. Çünkü onun içinde büyüdüğümüz için yani mesela yani bu nedir?
İşte Çin'de böcek yemek gibi.
Ya mesela ben Madagaskar'a gitmiştim. Bir aile beni misafir etmişti. Bahçelerinde böyle camsız bir bina var. Bu nedir dedim. Dediler ki bunun içinde ölülerimiz var. Biz yılda bir çıkarıp bunları havalandırıyoruz. Etrafında ziyaret edip dans ediyoruz. Malinowski'nin 1911 yılında Trobriand Adaları'nda meşhur bu antropolojinin modern anlamda kurucusu Malinowski gidiyor. Orada genç kızların ölmüş atalarının çene kemiklerini boynlarına astı. Yani senin normal kabul ettiğin şey senin için normaldir. Collins diye anlamıyorsam. O diyor ki yani kültürü biz niye normal kabul ediyoruz? Çünkü etrafımızda doğal olarak yani onun içinde büyürüz biz. Yani
tabii şimdi yani bakarsan Türkler Orta Asya'dan geldik diyor. Türkiye Cumhuriyetlerinde at eti, at sucuğu her şeyi yeniliyor. Türkiye'de at etinden sucuk yapmak suç.
Abi biz mesela ben bir keresinde Kazakistan'a mı bir ülkeye gitmiştim. Orada bir üniversiteyi ziyaret etmiştik. Böyle nasıl diyeyim, uygulamalı bir üniversite gibi bir şeydi. Yani öğrencilerin tarım yaptığı. Onlar bize bir mükellef sofa şey yaptılar. Orada at eti vardı mesela. Türkler onu yemedi mesela oradakiler. Anlatabiliyor muyum? Yani çekindiler ondan. Yani
kültür değişmiş çünkü.
Şöyle söylemek lazım. Sağlıklı bir insanın mutlu olmak için şunu bilmesi gerekir. Senin kutsadığının tam zıddını kutsayanlar vardır. Örnek, bir ülkü ocağına mensupsunuz, Yozgat'tasınız. Türk eşi sizin için, yani Türk eşi anlatamazsınız değil mi? Ne kadar kutsarsınız. Sizin için Abdullah Öcalan ama aynı anda dünyanın bir tarafında Türk eşi ırkçı olarak görüp Öcalan'a hayran insanlar vardır. Siz Tanrı'ya inanırsınız. Şeytana inananlar ve şeytanı kutsayanlar vardır. Yani kültürün kültürü norm, yani tabii ki sizin kendi kültürünüzde mutlu olmanız bu gayet doğal bir şey ama sadece kültür değil, ideolojik olarak da politik olarak da senin kutsadığın ve ideal gösterdiğini tiksindirici bulan, aksine senin tiksindiğini mükemmel gören kültürler var dünyada. Mesela şöyle örnek vereyim. Current Anthropology adlı bir dergide 99 yılında yayınlanmış bir makaleyi geçen analiz ettim. Biraz provokatif bir örnek. Fakat burada bir marjinal, yani dünyanın kenarında bir adada erkeklerin ilk cinsel edinimlerini dayılarıyla. Şimdi mesela bunlar ne kadar bize, yani bizim şeyimize, ama bu, yani buradan şunu demek istemiyorum. Yani kültürler vardır ve insanın o kültürün içinde sosyalleşmesi faydalı bir şeydir. Ancak Türkiye'de bayram eti yiyerek sosyalleşirken Afrika'da fare eti yiyerek sosyalleşebilen insanlar vardır. Ya yani domuz eti yiyerek vardır. Buradaki temel kaide kültürünü seversin ama kültürünü kutsarsan çok mutsuz olursun. Domuz eti yiyenden rahatsız olursun, dans edenden rahatsız olursun. Ne bileyim.
Şimdi ben başka bir konuya gelebilir miyim? Senin o profesör arkadaşından yola çıkarsak. İslam'ı...
Profesör değil. Daha...
İşte akademisyen. İslam'ı tanıtmak istiyor ama cariyelik, kölelik, çok eşlilik, el kesme vesaire gibi çağdaş hukukun kabul etmediği, çağdaş toplumun kabul etmediği değerleri savunuyor. Bu İslam'ı bir anlamda eşcinsellerin ağır şekilde belki cezalandırılmasını, kırbaçlanmasını, neyse cezası bilmiyorum, taşlanmasını öngörüyor. Bu Avrupa toplumu açısından İslam'ı bir nefret düşüncesi haline getirmiyor mu? Öyle bir riski yok mu?
Şimdi şöyle, bir kere bu tip arkadaşlarımız aslında...
Ama yani genel olarak İslam'ın yorumu, evet, böyleyse.
Böyle maalesef. Yani,
yani Avrupa'da bu şekilde... Yani bunlar Amerika'daki beyaz ırkçılar gibi bir düşünceye sahip oluyor aslında toplumun çoğunluğu açısından.
Haklısın ama dediğim gibi çok bilgisi yok. Mesela bu el kesme konusunda da kafası karışık. Yani
ama bilgisi şöyle, olmasının ötesinde bunu savunuyor.
Yani şöyle,
şimdi Amerika'da da bilgisi yok adamın, beyazla siyah eşit değildir diyor.
Şöyle
bir Müslüman da gelip...
pek çok sorunu erteleyen bir bilinçtir. Aslında o da bilmiyor. Yani kafasında şöyle bir şey var, bunlar ilahi olduğuna göre öyle bir ortam olur ki bunlar uygulandığı zaman iyi bir şey olur.
Ama işte diyor. Avrupa'da uygulayalım bunu diyor.
Yok ya, buna hiç şüphe yok. Yani bak, ben daha pratik konuşayım. Ben 4 yıldır Avrupa'da ders veriyorum. Daha önce söyledim, 100'e yakın öğrencim oluyor her sene. Bütün dersleri toplarsak. Bunların çoğunluğu kız öğrenciler. Yarıya yakını Çek, diğerleri derslerim İngilizce olduğu için İspanyol, İtalyan. Benim bu, yani mesela benim şimdi Slovak öğrencim var, Cumhurbaşkanı kadın. Almanya'dan öğrencilerim var. Almanya'nın Dışişleri Bakanı gay, çok başarılı bir Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanlığından. Almanya'da efsaneler üreten Başbakan Merkel. Merkel Avrupa'da başarının, ahlakın simgesi. Yani Merkel gibi olmak. Yani mesela insanlar çocuklarına Merkel gibi ol diyorlar diyelim ki. Hayatı, tevazu kişiliği. Şimdi bu insanlara benim sahip oldukları hakların ötesinde İslam ve ben bir tane dersimde İslam üzerine, İslam ve politika anlatırken çocukların hiçbir bilgisi olmadığı için ilk 3 hafta İslam'ı anlatıyorum onlara. Bunlara benim ne diyebilirim? Yani ben bir Alman veya bir Fransız kıza kendi kültüründe dolayısıyla bu aslında vereceği bir şok bu açıdan. Yani hele hele kalkıp bunlara siz, siz farkında değilsiniz, asıl hak, kadının hakkı, oy hakkından vazgeçmesidir bunu derseniz yani sınıftan herhalde kovalanırsınız. Yani bunu düşünmek bile abes. Dolayısıyla aslında çağdaş İslami bilinç ne dediğini bilmiyor. Farkında değil söylediğini. Yani bunu hiç düşünmediği için aslında bir durup düşündüğü zaman hakikaten falan diyor. Yani bunu yapacak
mısın? Ama yani diyor. Düşünmeden söylenen nefret suçları da var.
Ama şunu söyleyelim, doğru, haklısın ama çağdaş İslam'a hareket büyük ölçüde bilgiye dayanmaz, motivasyona dayanır. Yani bunu mesela...
Ama o gerçeği değiştirmiyor. Çağdaş toplumlar için bir tehdit.
Tabii, yani. O yüzden şöyle, Avrupalılar da İslam hareketi şöyle bakıyorlar, şüpheyle bakıyorlar Avrupa'da. Onu gettolaştırıyorlar. Zaten şöyle söyleyeyim, yani şöyle açık net bir şey söyleyeyim. Ben 4 yıldır Avrupa'dayım, Avrupalılara ulaşan bir İslam hareketi yok burada. Hiç görmedim. Burada herkes Müslümanlara Müslümanlık satıyor. Yani hangi, yani hani Türkiye nasıl
derler? Para da orada zaten, bağış topluyor, şey.
Türkiye Türk propagandası yapıldığı gibi Avrupa'da Müslüman cemaatler Müslümanların aslında bilincini kaybettiğini onları kurtarmaya çalışıyor. Çünkü bugünkü İslami söylemin kendi kabuğuna çıkıp Avrupalılara kadın, çevre gibi konularda bir şey, yani ne söyleyeceksin şimdi? Yani hangi, yani şeyden konuşacaksın?
Yani
hangi
muhafazakar Yahudiler de böyle ama Yahudilerin bir tebliğ görevi yok. Zaten kabul de etmiyorlar başka ırktan gelenleri. İslam'ın o yüzden...
Ya buradaki sorun şu Ergun. Şimdi bak, şöyle bir sorun var. Şöyle bir problemimiz var.
Yani benim vurgulamak istediğim, çağdaş hukuk açısından bu İslami söylem açıkça aslında bir nefret suçu.
Bakın, açık, daha açık konuşayım. Eğer biz İslam'ı literal olarak okursak bazı bölümleri açıkça nefret suçu. Bunu hiç tartışmaya gerek yok. Yani siz kalkıp bir kadını sadece, yani bak şöyle bir problemimiz var. Şimdi Türkiye'de ekonomik kriz var, değil mi? Bütün krizlerin kaynağı neresi? Kalite olmaması. Şimdi siz kalite olan yere kimliği sokarsanız, yani mesela gayler doktor olamaz derseniz, bir gün mutlaka daha kalitesiz bir adamı gay olmadığı için almak zorunda kalacaksınız. Doğru mu? Doğru. Tamam. Yani kimliği ne kadar meslekli, yani ki Türkiye'de o tartışma bile yok, yani Kemalizm, din. Dolayısıyla sen illa bana benzeyen adam dersen, bir gün sana benzemeyen bir adam daha kaliteli olacak ve ondan vazgeçeceksin. O yüzden işte Türkiye gibi olacaksın. Benim gibi olmayanlar bürokrat olamasın. O nedenle bunu tartışamayız. Bak zaten şöyle söyleyeyim. Çağdaş İslam hareketinin açmazı, tekrar o kelimeyi kullanmak istiyorum, temel sorunları var. Bunlarla yüzleşmiyor. Erteliyor bunları. Bu erteleme şöyle. Ya bir şey olacak, o iyi olacak. Bununla yüzleşmiyor. Yüzleştiği zaman o kurucu metinle pratiği sorgulaması gerekiyor. Onu sorgulayamıyor. Halbuki ben diyorum ki burada, ya arkadaş, orta çağda bunlar sorgulanmış. O nedenle şöyle söyleyeyim. Bugün, yani bugün çağdaş İslami hareketin etkisindeki bireyin, pratiğini bilmiyorum, amaçladığı İslami beklenti orta çağdaki, hatta İslam'ın kurucu döneminde ki İslam düşüncesinden de daha katı. Bak, net söylüyorum, daha katı. Yani İslami geleneği var eden insanların hayatlarını okuduğunuz zaman, ya mesela Türkiye'ye gidin, Abdülkadir Geylani, 50 tane çocuğu var Abdülkadir Geylani. Yani Abdülkadir Geylani'yi biz bugüne getirsek, desek ki Ergun Babahan diye biri var, hayatı boyu tek kadınla yaşadı, ayağınızın altını öpersiniz. Yani der ki sen Ergun büyük bir evliyasın der. Yani bu, yani başkaları da, anlatabiliyor muyum? Yani bunların o yüzden bugünkü Müslümanlık böyle bir şey var. Böyle ufka bakan insanlardan oluşuyor İslam tarihi. Bunlar hep böyle selam aleyküm diyorlar birbirine. Yemiyorlar, içmiyorlar. İşte bunlar kutsal insanlar. Ufka bakan adamlar. Hiç dünya ile işleri yok. Ya öyle bir şey yok ki. Bunlar hayat yaşamış. Bir sürü, yani bak.
Peki
bak,
şunu sorayım. Bugün Türkiye'de beğenelim, beğenmeyelim, AKP'ye destek olan şu anda 30'lu, 40'lu yaşlarındaki başörtülü, üniversite bitirmiş ya da gidememiş kadınların büyük bölümü bir mücadeleden geçip geldi bu noktaya. Üniversitede eğitim
30
alabilmek.
30 yaş üstü belki.
Evet, kamusal alanda olabilmek gibi. Şimdi onlar böyle bir anda kendilerini koruyan, kollayan bir sözleşmeden vazgeçilmesini işlerine sindirebilirler mi sadece?
Sindiremezler. Zaten elimizde bizim anketler var. Hem Türkiye toplumunun genel anketleri hem de özel anketler. Orada şunu görüyoruz. Genel olarak en son Metropol'ün anketine baktım. Toplumun %62'si buna karşı, biliyorsunuz. Yani bunu onaylamıyor. Yüksek bir oran. İkincisi AKP de bunu, AKP tabanında da bunu onaylayanlar. Dolayısıyla benim anladığım kadarıyla yani bak şöyle bir örnek vereceğim. Kişiselleştirmek istemiyorum da bakın, Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan avukat Ali
adayı.
Adayı olan şimdi bir anda aklıma ismi gelmedi. Kendisini Twitter'dan takip ediyorum. Bir video çıktı, biliyorsunuz. Video şöyle: İran'da başı açık bir kadını birisi şey yapıyor. İran'da hani
taciz.
O videoyu paylaşarak Türkiye İran olmayacak diye bir tweet attı. Bak, bu tweet Bu çok önemli bir tweet. Yani
gerçi genel başkanı tersi şeyleri söyledi, evet, ama.
O da bak, o da ayrı bir problem. O da aslında işte aslında o bizi doğruluyor. Yani ne kadar mesela Temel Karamollaoğlu'nun İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bahsettiği şeyin sözleşmeyle alakası yok. Yani bu doğru değil. Yani bu çok aslında etik bir problem var o açıklamada. Ama bu bizi doğruluyor. Yani Temel Karamollaoğlu'nun bakışıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olanın yaş, dünya algıları farkı, işte bu İslamcı kadınlarda da öyle. Dolayısıyla yani dindar kadınların da efendim öyle bir düzen kursun, biz cariyelik olsun, işte kocalarımızın birkaç cariyesi olsun, biz iki şahitliğimiz bire indirilsin.
Mirastan az pay alalım.
Az pay alalım. Yani böyle bir şey yok ki.
Çocuğumuz eşcinsel olursa öldürürsün.
Bunun örneği yok. Bunun örneği olmadığını nereden biliyoruz? Dünyanın her tarafında İslami cemaatler var. İslami gruplar var. Bir elimize kalem alıyoruz, kağıt alıyoruz. Biz bilimi böyle yaparız. Bunların çocuklarını gönderdiği ülkelere baktığımız zaman bunların çocuklarının çok azı, hiçbirisi Rusya'ya, Çin'e, İran'a gitmiyor. Bunlar özgür ülkelere gidiyorlar. Dolayısıyla buradaki sıkıntı şu. Aslında sosyolojik olarak Türkiye'de bu İslam hukukunun literal yorumunu satın alan da yok. Yok, açık söyleyeyim. Ama şöyle bir çekingenlik var. Yani sanki bunu tartışmaya çalışsak bir günaha gireriz. Yani burada şununla yani eğer yani zaten CHP'lilerin böyle bir sorunu yok. Yani CHP, yani Türkiye'deki sekülerler İslam hukukunu zaten dikkate almıyorlar. Onlar artık onun tarihe gittiğini, yeni işte modern hukuk devlet falan. Fakat dindarların şöyle bir problem var. Açık net. Yani bak şöyle söyleyeyim abi. Mesela bu Ayasofya Camii'ne adam kılıçla çıktı ya.
Evet.
10 yıl önce bunu tartışsak ben şöyle derdim. Ne kadar kötü bir şey bu. Yani ne kadar İslam'ın ne işi var kılıçla. Ama 10 yıldır okuduklarımdan sonra böyle demem. Evet, camide kılıç olmamalı ama İslam pratiğinde bu var. O yüzden kılıç olmamalı.
Osmanlı'da mı var?
Osmanlı'da da var. Daha önce de var. Bir de şöyle bak. Yani adam kılıca yaslanıyor. Herkes de var yani. Burada yalnız şunu demek istiyorum. Kılıç olmamalı. Tabii ki olmamalı. Yani can böyle bir şey olur mu? 50 yıldır İslami hareket, barış dedik. En sonunda kılıçla hutbeye çıkıyorsun. Yani bu trajikomik bir durum. Ama kılıç olmamalı demek dahi bir reform önerisi. Yani Diyanet İşleri Başkanı, İlahiyat Profesörü bilmiyor mu? Kur'an'ın nazil olduğu Araplar kendi dillerinde, kendi sokaklarında, o peygamber Mekke'de yaşıyordu, Medine'de yaşıyordu. Anlamıyorlar mı Kur'an'ı? Yani biz, yani bunların hepsi mi yanlış anlıyor Kur'an'ı? O yüzden burada yanlış anlaşılan bir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim, literal yorumlarsanız kılıçla çıkılır hutbeye. Literal yorumlarsanız kadınların evde kalması gerekiyor. Evinizde oturunuz mu yani diye bir ayet var. Buradaki sorun şu, bunu literal yorumlayacağız. Yoksa yani bunu tarihsel bu patriark yorumdan ayıracak mıyız? Ayırmadığın sürece efendim İslam kılıç dini değildir. İslam kadın erkeğe eşitlikleri sözü, bu doğru değil. Açık yani literal olarak doğru değil. Yeni bir yorum davet edilmedikçe bu doğru değil. Dolayısıyla burada ama nedir pratikte? Ben de görüyorum. Türkiye'deki kadınlar, muhafazakarlar dahi bence bu radikal İslam yorumu satın almıyorlar. Bunu nerede test ettik? Biz işte İstanbul Sözleşmesi'nde test ettik. İslami kadın grupları dahi dediler ki daha yenisi olmaksızın bunu biz kabul etmiyoruz kaldırılmasını dediler. Dolayısıyla buradaki bu tartışma bence artık o açıdan bitmiştir. Ama gel yani, gör ki
Erdoğan buna rağmen burada bir hamle yapmaz diyorsun tabanınıza.
Valla benim kanaatim yapmayacağı yönünde. Şundan dolayı yani yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü hem bu bak şöyle bir sorun da var. Şimdi Erdoğan kendi kendine bela olan bir adam oldu. Yani ne demek istiyorum? Mesela bir sakar bir adam olduğu düşünün. Kemal Sunal'ın bir film var, biliyor musun? Sakar şey. Evet. Filmin başı nedir? Eyvah sakar geliyor ve yıkıyor. Sakarsanız insanlar eyvah bela geliyor. Şimdi dünyada şöyle bir algı var. Erdoğan yarın dese ki buğdaya önem veriyoruz. Gene ne demek istiyor? Hangi böyle algılanıyor. O yüzden Erdoğan'ın attığı her adım bir tür batıdan kopma, demokrasiden kopma, hatta bir tür modernleşmeden kopma olarak yorumlanıyor. O yüzden Erdoğan bu dolar bu kadarken, konjonktür bu kadarken İstanbul Sözleşmesi'nde kaldırıyorum derse ben bunu şey görmüyorum, makul görmüyorum. Ama geçen hafta da konuştuk. Yani hem bir gerçeklikten kopuş var öbür taraftan. İkincisi de hiç başka bir şeyiniz yok. Yani paranız yok, Türkiye'yi kaldırma imkanınız yok, toplumu kazanma imkanınız yok. Elinizdeki tek imkan burayı konsolide etmekse...
Ama... Konsolide de edemiyor. Bu sefer kendi tabanını da herhalde...
Bak, Bak edemez, niye edemez? Şimdi ben hayatımda hiç iflas etmedim. Zaten ticaretle uğraşmadığım için yani maaşlı üniversite hocasıyız. Fakat hayatımızda, etrafımızda iflas eden insanlar gördük. İflas ettiğiniz zaman etrafınız sakinleşir. Çünkü insanlar der ki, bu bizden bir şey isteyecek, para isteyecek, borcunu ödeyecek. Şimdi Erdoğan müflis. Müflis olduğu için etrafı kalabalık olmaz. Yani mesela İYİ Parti'nin bile Erdoğan'la yakınlaşması artık çok zor. Yani bunu yaparsa İYİ Parti müflis bir kişinin borçlarını üstlenmiş olacak. Bunu çok, hatta şöyle söyleyeyim, ben MHP'nin bile, ben MHP'yi dikkatle okuduğum zaman MHP'nin bile bu müflis kişiyle bir mesafe koymaya açık olabileceğine dair şeyler görüyorum.
Zaten ilginçtir. Son anketler MHP'yi hep baraj altı gösteriyor.
Çok doğal. Bakın müflis, yani şöyle söyleyeyim size. Siz iflas ederseniz günlük hayatta insanlar sizden uzaklaşırlar. Bu uzaklaşmanın sebebi şudur. Siz iflas ettiniz, benden para alacaksın, borç isteyeceksiniz. Şimdi Erdoğan müflis olduğu için Erdoğan'la ittifak yapmanın bir gerekçesi yok. Yani daha doğrusu bu yıkıntıyı paylaşmanın bir gerekçesi yok. O yüzden Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırması normal şartlarda kendi ayağına ikinci bir kurşun sıkması demek. Ama Türkiye'de...
Kimi memnun etmek için yapabilir bunu?
Kimi?
Kim, hangi kesim?
Şöyle, bak şöyle bir sorun var. Şimdi Saadet Partisi'nden bir örnek vereyim. Saadet Partisi'nin, bakın Türkiye'de yeni parti kuruluyor, yükseliyor. Saadet Partisi'nin bir türlü oy yükselmiyor.
Evet.
Bunu örnek, çünkü şöyle bir şey
çok var. Da başarılı medya kampanyaları, sosyal medya kampanyaları.
Boşundan kaynaklanıyor. Ama bir dakika işte, o başarılı medya kampanyası var ama İstanbul Sözleşmesi gibi konularda, yani bak, kemikleşmiş oy baş belasıdır. Çünkü oy alabileceğin insanlara göre konuşursan büyürsün. Onlara göre konuşturmaz kemikleşmiş oy. Yani Saadet Partisi oy alabileceği insanlara göre konuşmak yerine günün sonunda İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirip o kemikleşmiş kadroya göre konuşuyor.
O da işte bir, bir buçuk.
Heh, onu koruyor. Şimdi AKP'nin kemikleşmiş kitlesine göre konuşmasını sağlar bu. Ama şunu da unutmamak lazım.
Ama onun içinde kadınlar da var.
Tabii, evet. Tabii ki. Zaten benimsemiyor bunu kadınlar. Yani şöyle söyleyeyim.
Şöyle söyleyeyim. Sırf bundan çıktı diye başörtülü muhafazakar kadın AKP'ye oy vermekten vazgeçer mi yoksa?
Valla bunu açıkçası çapraz anketler yapmak lazım. Yani benim gördüğüm şu. Bak ben yıllar önce İsrail'e bir konferans için gitmiştim. Orada bir tane böyle bayağı yetkin bir akademisyen bana şunu demişti. İsrail'de şöyle bir problem var. Nedir o problem? 1990'lara kadar İsrail'deki insanlar Holokost'u hatırlayan insanlardı. İşte mahkemeler, Holokost, açlık. Fakat bir jenerasyon var, hatırlamıyor bunu Holokost. Yani mesela 2000 yılında doğmuş bir Yahudi, İsrail yurttaş, 20 yaşında değil mi şu anda? Bu adamı, yani Holokost hatırlamıyor. Bu adam diyor ki, yani bu adama ben zengin olmak istiyorum, ucuz ev kira istiyorum dediği zaman siz buna Holokost anlatamazsınız. O yok kafasında. Şimdi Türkiye'deki İslami jenerasyonun 28 Şubat, Ecevit Tüp, hani Serdar Ortaç değil mi, bir evet, şarkıcı dedi ya, tüp kuyruğuna girdim, gaz kuyruğuna girdim. Yani Serdar Ortaç gibi ihtiyar olmadığı için yeni jenerasyon hatırlamıyorlar onu. Dolayısıyla o yani şimdi İstanbul'da iyi bir üniversiteye giden, mesela ben Türkiye'de şöyle örnek vereyim. Bak çok net bir örnek vereyim. Ben Türkiye'de muhafazakar kimliği olan üniversitelerde hocalık yaptım. Başörtülerim çok oldu. Öğrencilerin en mutlu olduğu zaman ne zamandı biliyor musunuz? En mutlu olduğu zaman. Bahar Festivali'ydi. Bitti. Yani Bahar Festivali'ydi. Ben çalıştığım üniversitelerde yemekhaneden çıkıp konferans salonuna bakardım. Kapı taşmışsa, yani konferans salonunda yer yoksa Gülben Ergen gelmiştir. Eğer mesela hatırlıyorum, yani Şerif Mardin gelmişti veya bu ayarda insanlar. Biz öğrenci arardık.
Ben şeyi söyleyeyim sana.
Hanım yani öğrenci
barış sürecinde bir Kürt kanalı vardı. Varoş'ta bir semti kapatıldı sonra 15 Temmuz öncesi. Orada bir programa gittiğimde yanda da Yeni Şafak ve Haber 7 mi öyle bir kanal vardı.
Hatırlıyorum.
Bir programa gittiğimde yüzlerce başörtülü kadın, ya protesto mu var dedim, bir şey mi var, bekliyorlar. Meğerse İranlı mı, bir şarkıcı mı, dizi oyuncusu gelmiş. O erkek orada röportaj verecekmiş. Onu görmeye, imza almaya gelmişti o kadar.
Evet, ben yani bunu yaşadım. Ne zaman bir entelektüel gelse, mesela yani Seyit Hüseyin Nasr, bak. Seyit Hüseyin Nasr gelmişti Fatih Üniversitesi'nde, hocaydım. Yani Seyit Hüseyin Nasr muazzam önemli bir adam. Ya yanılmıyorsam konferans salonuna bile gitmedik. 20-25 kişi bir yerde oturduk. Ama ne zaman bir şarkıcı geldiği zaman işte okul sallanırdı yani böyle şey açısından. Bahar Festivali. Öğrencilerin en büyük memnuniyeti oydu. Yani Bahar Festivali ne olacak? Bahar... Bu şunu gösteriyor. Bir, yeni kuşak o eski şeyleri hatırlamıyor. Yani siz yeni kuşağa biz ne kadar zor şartlarda İslam hareketi kurduk işte bunları hatırlamıyor. İkincisi de
İyi yaşamak insan, istiyor.
Ya doğal bir şey. İkincisi de eğer ki bir ideolojik kavgaya girmezse yani karşı taraftan birisi bu sembollere saldırmazsa bunları geçip gidiyor. Ki Türkiye'de yani Türkiye pratiğinde hani Türk İslamı falan denilen şeyin içinde zaten bu işte aman çok eşkiyi geri getirelim el kesmeyi böyle bir talep yok zaten. Burada benim demek istediğim nokta şu. Soğukkanlılıkla bu literatüre ve tarihsel pratiğe bakıp bunun modern açıdan kabul edilemeyeceğini veya sorun teşkil edeceğini dolayısıyla ya bundan vazgeçilecek ya bu tarihsel pratikti. Nasıl kölelik vardı ama yapmıyoruz. İşte ayet de var, pratik de var. Ama bugün hiç mesela kölelik yok deniliyor. Kardeşim nasıl kaldırılır?
Çok eşitlik de yok genel olarak muhafazakar kesimde. Resmi çok eşitlik yok yani.
Ama bak şunu da söyleyeyim. Bunlar çok zor tartışmalar. Bak şunu da unutmayalım bir taraftan. Çok eşlik yok ama...
Yani çok eşlilik yani, şey öyle var işte zengin seküler adamın da evlilik dışı evet, ilişkisi he. Ya da...
Mesela ben şimdi Avrupa'da yaşıyorum. Zengin insanların böyle çok tecrübe... Yani burada şunu demek isterim. Türkiye'de bir dindar yobazlıkla seküler yobazlık arasında düşünmemek lazım. Kültür çok geniş bir şeydir. Yani bu çok ilginç şeyler var dünyada. Kendi kültürümüzü ve standardımızı normal kabul yani güzel kabul edebiliriz. Bunun içinde mutlu olabiliriz. Ya ben mesela kendi bildiğim yemekleri yiyince mutlu olurum. İşte kendi bildiğim bilmem ne. Ama şunu özellikle Türkiye'de şöyle bir problem var. Arkadaş senin idealize ettiğin şeyden tiksinen insanlar. Bunu tiksinmeyi şeyler vardır. Şöyle bir örnek vereyim belki daha önce söylemiştim. Mesela benim yaşadığım kasabada Hint hocalar da var. Hindistan'dan gelmiştir. Buradaki mesela Avrupa'daki Müslümanlar domuz eti yemiyor. Onlar da aynı bir şekilde tiksindiler ve dehşetle inek yemiyorlar. Yani komşu mesela bunlar. Dolayısıyla burada kültürü bak kültürü politize etmemek lazım. Bu böyle diyeceksiniz. Yani bunu tartışmanın hangisinin iyi olduğunu çünkü bu rasyonel bir şey değil. Öğrenilmiş bir
aslında
şey.
Aslında herkes domuz ve inek eti yemese dünya daha rahat bir hale gelecek galiba. Hayvanlar da daha az
gelecek. Veganların temel argümanlarından biri o biliyorsun. Yani yemin buradan kurtulalım diye. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani o açıdan bu tartışmalar Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi de benim gördüğüm kadarıyla artık Türkiye'deki İslami hareket çok aşırı bir yobazca bir yoruma ve milliyetçiliğe artık kaydığı için bu da önemli. Bak şöyle söyleyeyim. Artun Ünsal'ın bir kitabı var. Türkiye'de kan davaları. Biraz eski olduğu halde geçerli. Yani Türkiye'de bu kadın sorununu sadece din üzerinden okumak lazım. Dinden bağımsız kültürel bazı şeyler de var.
Aşiretler.
Yani, evet yani kadın kalgısı o şeyi okursanız Artun Ünsal'ın kitabına bakarsa dinleyicilerimiz o da görecekler. Yani Türkiye'de kadının nereye konulacağı, hakları, erkekle ilişkileri, toplum, mesela kadın ve aile denilen bir şey var ya böyle kadını annelik üzerinden bunun ben biraz da kültürel şey olduğunu, kültürel bir kodlama olduğunu.
Türklükten
yani öyle bir şey düşünmeyelim. Anadolu kasabalarında ben çok gördüm. Yani mesela Anadolu kasabalarında, büyük köylerinde, düğünlerde kasalarca içki içilir. Ben küçüklüğümde köyde yaşadığım için yan köylere giderdik düğünlere. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Düğün bittikten sonra günlerce o şişeler ortada kalırdı. O insanlar, hadi bakalım fıkıh kitabını getirin de yaşayan insanlar olmadıkları halde kadın konusunda kültürel kodlarla davranıyorlar. Yani kadın sorunu Türkiye'de sadece, hatta şöyle söyleyeyim. Bu kadını bu şekilde okumak bir grup seküler milliyetçide de var aynı durumda.
Tabii.
Yani ideal bir kadın şey yapmak böyle onu böyle şey ne diyeyim idealize etmek. Dolayısıyla buradaki sorun şudur. Çok temel bir ilke var elimizde. Başkasının tercihlerini, hayatını kurcalamak ahlaksızlıktır. Sen ne istiyorsan yap karışma başkasına.
Peki. Ağzına sağlık. Haftaya belki bu konu sürüyor olursa devam ederiz buradan ya da gündeme göre yeni bir konu buluruz. Çok teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.